Ayrım 20, Bölüm 19, Sayfa 292. Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru. Ağır duygusal şoklarla baş etme konusunda muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha gösteren Mustafa Kemal, annesinin mezarı başında yaptığı konuşmanın hemen sonunda kendisini yeniden topladı. Osman Paşa Camisi'nin bahçesinden ayrıldıktan sonra İzmir valisine günün geri kalan kısmı için düşünülmüş programın ne olduğunu sordu. Vali, annesinin ölümü dolayısıyla tuttuğu yasa saygı gereği herhangi bir resmi etkinlik düzenlemediklerini söyleyince, Mustafa Kemal Latife'nin evine gitmeye karar verdi. O sıra camiden ayrılan kalabalığın arkalarında bir yerde duran iyi giyimli bir adamdan öne doğru gelmesi istendi. Adam, Mustafa Kemal'e Latife'nin babası Uşakizade Muammer Bey olarak tanıtıldı. Gazi'ye saygılarını sunan adam, geleneğe uygun olarak eğilip Gazi'nin elini öptü. Bundan sonra Gazi ve Muammer Bey, Mustafa Kemal'in yakından bildiği Göztepe'deki eve doğru yola koyuldular. Eve geldiklerinde Mustafa Kemal annesine son günlerinde gösterdikleri yakın ilgiden dolayı ev sahiplerine teşekkür etti. Bu, Mustafa Kemal'in Latife'nin ailesiyle ilk karşılaşmasıydı. Aile Fransa'dan kısa bir süre önce Mustafa Kemal'in İzmir'den ayrılıp Bursa'ya gittiği günlerde dönmüştü. Usulen yapılan kısa bir söyleşinin ardından Mustafa Kemal Latife'yi yanına oturttu ve kendisiyle evlenmeyi arzuladığını, hatta bunun hemen gerçekleşmesini istediğini söyledi. Latife çok sevindi fakat hazırlanmak için bir zaman istedi. Latife'nin bu talebine direnen Mustafa Kemal, Latife'nin annesine dönerek şakacı bir tavırla emirlerine itaat etmeyen asi bir kızı olduğunu söyledi. İkisi arasında neler konuşulduğunu bilmeyen kadın, ortada bir yanlış anlamanın olabileceğini söyledi. Gazi keyiflenmişti ve şu karşılığı verdi: "Hayır, ortada bir yanlış anlama yok. Size kendisi söylesin." Parantez, Bozdağ 1975A, sayfa 112. Latife, Mustafa Kemal'in hemen o an evlenmek istediğini, kendisinin ise birkaç gün, hatta birkaç saat zaman istediğini söyledi. Mustafa Kemal ısrarından vazgeçip evliliği 2 gün sonrasına, 29 Ocak gününe erteleyince herkes rahat bir nefes aldı. Belki de evlilik kararının alınması karşısında en çok rahatlayan insan Mustafa Kemal'in yaveri Salih'ti. Salih, Zübeyde İzmir'e gelirken ona eşlik etmiş, şehirde geçirdiği günler boyunca Zübeyde'nin yanından ayrılmamıştı. Zübeyde, Salih'i ağlama duvarı haline getirmiş, onu sırdaş olarak kabul edip Latife'ye ilişkin gerçek duygularını anlatmıştı. Zübeyde'nin kendi oğluna gelin olarak kabul edeceği kadının olağanüstü olması gerekirdi. Salih'e Latife'ye ilişkin kuşku ve güvensizliğini açıkça söylemişti. Salih, Zübeyde'nin bu düşüncelerini paylaşmıyordu ve bir ikilem içindeydi. Ya bütün bunları Gazi'ye aktarmalı ya da oturup Zübeyde'nin fikrini değiştirmesini umut etmeliydi. Zübeyde'nin ölümüyle ve Gazi'nin Latife ile evlenmeye karar vermesiyle birlikte Salih kendiliğinden bu can sıkıcı ikilemden kurtuldu. Derhal evlilik hazırlıklarına girişildi. Mustafa Kemal törene katılacakların yalnızca birkaç yakın dost ve akrabayla sınırlı tutulmasını rica etti. Törenin kendisi Türk-Müslüman gelenekten bir kopuşun ifadesiydi. Geçmişte gelin ile damat kendilerini evlilik akdiyle birbirine bağlayan dini tören sırasında aynı odada bulunmazlardı. Oysa Latife ve Mustafa Kemal törende yan yanaydılar. Elinde beyaz bir gül taşıyan Latife, Mustafa Kemal'in isteğine uyarak hafif makyaj yapmıştı. Saçları mor renkli bir eşarpla bağlanmıştı ve ellerinde buna uygun düşen eldivenler vardı. Törende Gazi'ye refakat eden Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir askeri üniformalarını giymişlerdi. Mustafa Kemal ise koyu mavi 3 parçalı bir takım elbise giymişti. Boynuna üzerinde kırmızı bir desen bulunan yine koyu mavi bir kravat bağlamıştı. Kumral saçları astragandan yapılmış gri bir kalpak tarafından kısmen örtülmüştü. Göğüs cebinde beyaz bir mendil vardı. Olağanüstü yakışıklı bir damat görünümündeydi. Öğleden sonra saat 3.30'da nikahı kıyacak olan kadı geldi. Kadı ilki Mustafa Kemal'le, ardından onun nikah şahitliğini yapan Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir'le bir araya geldi. Geleneklere uygun olarak Mustafa Kemal'den Latife için ortaya koyduğu başlık miktarını söylemesini istedi. Mustafa Kemal, 10 dirhem gümüş, parantez, Bozdağ 1975A, sayfa 117, karşılığını verdi. Bu İslami hukuk kurallarının kabul ettiği en düşük miktardı. Mustafa Kemal ve iki arkadaşı gülümsediler. Geleneğin gereklerin sözde bir bağlılık gösteren Mustafa Kemal'in telaffuz ettiği başlığın miktarının çok küçük oluşu aslında Mustafa Kemal'in bu konudaki gelenekle bütünüyle alay ettiğinin bir göstergesiydi. Kendisine boşanma durumunda karısına nafaka olarak ne vereceği sorulduğunda Mustafa Kemal aynı karşılığı verdi. 10 dirhem gümüş. Parantez Bozdağ 1975A sayfa 117-18 ve 120. Kazım Karabekir espri yaparak arkadaşının bu işten ucuz kurtulduğunu söyledi. Fevzi Paşa evliliğin huzur ve mutluluk içinde geçmesini diledi ve boşanma durumunda huzurlu, mutlu evlilik yıllarının en uygun nafaka olacağını söyledi. Geleneğin gerektirdiği bu işlemler bittikten sonra gerçek tören başladı. Odalardan birine bir masa kuruldu. Mustafa Kemal Latife'den masada kendi sağında oturmasını istedi. İzmir valisi Latife'nin sağına oturdu. Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir Mustafa Kemal'in sol tarafına yerleştiler. Herkes yerini aldığında Mustafa Kemal Latife ile birlikte evlilik kararı aldıklarını söyledi ve kadıdan töreni başlatmasını istedi. Bunun üzerine kadı Latife'ye dönerek 10 dirhem gümüşün dinen kabul edilir bir miktar olduğunu söyledikten sonra boşanma halinde 10 dirhem gümüş vereceğini söyleyen Mustafa Kemal ile evlenmek isteyip istemediğini sordu. Latife evlenmek istediğini söyledi. Mustafa Kemal tarafların kabul ettiği başlık miktarının kendisinin de kabul ettiğini teyit ettikten sonra Latife ile evlenmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine kadı ikisini Tanrı'nın huzurunda evlendirdiğini söyledi. Ardından evliliğin her iki aileye ve tüm ulusa hayırlı olması için dua etti. Bu tören sırasını takip eden normlar bir süre Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan nikah törenleri için bir model haline geldi. Daha sonraları ise tören sırasında başlıktan ve nafakadan söz etme adetiyle törenin yetkili bir din adamının onayının alındığı kısmı kaldırıldı. Abdurrahim Tuncak daha sonraki yıllarda Mustafa Kemal'in evlilik olayının sadeliğini hatırlar. Tuncak İzmir valisinin tören bittikten sonra Latife'nin yanına gelerek duygusal bir tonla İzmir'in fatihini fethettiniz demesinden çok etkilenmişti. Dipnot 110. Tuncak 1974. Abdurrahim Tuncak'ın Doktor Volkan'ın kendisiyle 5 Aralık'ta yaptığı röportajda aktardığı anıları bu dönemde sona erer. Dolayısıyla Abdurrahim'in gençlik çağlarında Mustafa Kemal ile olan ilişkilerine dair bir bilgiye sahip değiliz. Yalnızca Abdurrahim'in Türkiye'de teknik bir okula gönderildiğini, ardından eğitiminin bir parçası olarak Almanya'ya gittiğini ve sonra bir mühendis olduğunu biliyoruz. Konuklar yavaş yavaş evden ayrıldılar. Mustafa Kemal Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir'den yemeğe kalmalarını, yemeği kendisiyle ve yeni ailesiyle birlikte yemelerini istedi. Onlara gelinin mutfaktaki hünerini sergileyeceği bir gösteriye tanık olacaklarını, çünkü bir asker karısının evlilik gecesini mutfakta geçirmek durumunda olduğunu söyledi. Parantez Bozdağ 1975A sayfa 122. Yemek masası çiçeklerle süslenmişti ve iri kristal bir tabağın içi havyarla doluydu. Masa yemek öncesi alınan çeşitli aperatifle donatılmıştı. Mustafa Kemal yeterince mutlu ve canlı görünüyordu. Bununla birlikte o gece masada anlattığı olaylardan biri, parantez Bozdağ 1975A sayfa 122, onun o gece zihnen tam bir huzur içinde olmadığına işaret eder görünüyor. Buna göre büyük taarruz sırasında Mustafa Kemal Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte İzmir yakınlarındaki Turgutlu kasabasına gitmek üzereyken bir kilisenin kulesi üzerinde dalgalanmakta olan bir Türk bayrağı görmüştü. Geri çekilen Yunanlılar kasabada her şeyi yakıp yıktıkları için orada hala bir Türk bayrağının sallanıyor olması onları şaşırtmıştı. Tam o an kilisede bir bomba patlamış ve çatı havaya uçmuştu. Daha sonra Yunanlıların kilisenin çatısına Türk bayrağı asmak suretiyle Türklerin kiliseye sığınacaklarını umdukları, bir saatli bomba bırakarak o insanları öldürmeyi planlamış oldukları anlaşılmıştı. Mustafa Kemal, Türklerin kilisenin üzerindeki Türk bayrağını alevlerden kurtarmak için nasıl kahramanca bir çaba gösterdiklerini anlattı. Bundan sonra açıkça gözlenen bir heyecanla alevlerin bayrağı direğe bağlayan ipleri yaktığını, serbest kalan bayrağın bir ağacın dalları üzerine düşerek yanmaktan kurtulduğunu söyledi. Bu öykünün psikolojik imaları tartışmaya açık olmakla birlikte, bu olayın Mustafa Kemal'in aklına annesinin mezarını ziyaret etmesinden sadece 2 gün sonra yaşanan evlilik gününün ilk gecesi gelmiş olması ilginçtir. Annesinin ölümü simgesel düzeyde onun psikolojik anne imgesinden özgürleşmesi olarak görülebilir. Ancak bununla hemen hemen eş anlı olarak Mustafa Kemal kendisini bir başka kadına bağlamış durumdadır ve belki de tekrar bilinçsiz bir özgürlük özlemi içindedir. O gece yeterince mutlu görünüyordu. Ne var ki bir kadının tesiri altında olmakla eşdeğer gördüğü evliliğe karşı içindeki isyan içten içe körüklüyor olması da mümkündür. Söz konusu öykünün kendisini temsil eden bir imgeyi, annenin boğucu alevlerden kurtarmaya yönelik bilinçsiz bir arzusunun dışa vurumu olması da mümkündür. Paradoksal olarak Mustafa Kemal, Latife ile annesinden çok farklı bir kadın olarak göründüğü için evlenmişti. Hatta sahip olduğu atılganlığı, kendi bildiğine okur tavırları, hep ileri atılması ve sınırları sonuna kadar zorlaması ona kendisini hatırlatıyordu. Ne var ki Mustafa Kemal çok geçmeden Latife'nin kuşatıcı, boğucu yanlarına da tanık olmaya başlayacaktı. Evlilik yaşamı iyi başladı fakat kısa bir süre sonra evliliğin Mustafa Kemal'in olağan gündelik yaşantısının değişmesi anlamına da geldiği açıkça görüldü. İkinci evliliğini henüz yapmış annesini öfke içinde terk ettiği o günden beri geçen uzun yıllar içinde bir asker olarak yaşamaya alışmıştı. Erkeklerden kurulu bir toplumsal çevre olan ordu içinde gelen giden emirlerle yatıp kalkmıştı. Bu varoluş tarzı şimdi bir kadının varlığının tehdidi altına girmişti. Örneğin Yaveri Salih komutanının yatak odasına girmeden önce eskisinden farklı bir formaliteye tabiydi. İlkin Latife'nin iznini almak durumundaydı. O arada Latife kocasına paşam diye seslenmek gibi bir dizi formaliteyi küçümser olmuş, bunlara itaat etmemeye başlamıştı. Onu ön ismiyle Kemal olarak çağırıyordu. Avrupa'da eğitim görmüş bir kadın olarak böyle senli benli bir havaya bürünmesi olağandı. Ancak bu durum büyük liderin etrafındaki insanlar tarafından yadırganıyordu. Mustafa Kemal'in yakın çevresinde kaç kişinin Gazi'nin Fikriye'ye sadık kalmayarak bir başka kadınla evlenmesine içerlemiş olduğunu bilmemiz olanaksız. Evlilik töreni Fikriye'nin hemen hiç tanımadığı, parantez Mustafa Kemal'e çok yakın olanlar dışında, İzmir'de yapılmıştı ve o dönemin kültürel atmosferi içinde insanlar Mustafa Kemal'in tavrını uygun bulmadıklarını açıkça ifade edemezlerdi. Çünkü Mustafa Kemal bir paşaydı ve terk ettiği kadın evlilik için uygun bir konumdan yoksundu. Mustafa Kemal'in seçkin bir ailenin kızıyla evlenmiş olması Fikriye dışında kimseyi gücendirmemiş olsa gerek. Batılı bir tarzda yetişmiş bir Türk kızı olan Latife, yeni Türkiye'nin temsili açısından yerinde bir tercihti. Zübeyde'nin ölümü Mustafa Kemal'in ülkeyi kurtarmasıyla aynı zamana rastlamıştı. Şimdi eski yaslı ulusa ve küçük yaşlarından itibaren omuzlarında ağır bir yük olarak taşıdığı yaslı anneye sırtını dönebilirdi artık. Onun 42 yaşında olduğu sıra 24 yaşındaki genç bir kadınla evlenmiş olması, aralarında benzer bir yaş farkı olan anne ve babasının evliliğini çağrıştırıyordu. Mustafa Kemal'in evliliği, Latife'nin cinsel cazibesinin ve Gazi'nin onun kendisine olan büyük aşkından duyduğu hazın ötesinde nedenlere dayanıyordu. Görünen o ki, Mustafa Kemal Latife'yi kendi bireysel başarısının bir nişanı olarak algılamıştır. Latife'nin zihninde ülküleştirmiş olduğu kahramanı ile evlenmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğu açıktır. Fakat Latife, Mustafa Kemal'i bir insanoğlu olarak nesnel bir gözle tanıma arzusunu hemen hiç duymamıştır. Mustafa Kemal gelin dışında üyelerini yalnız birkaç gündür tanıyor olduğu bir ailenin damadı oldu. Ne var ki bütün aile üyelerinin hemen kendi beklentilerini tatmin edeceklerini, onun birer uzantısı durumuna geleceklerini umuyordu. Evde egemenlik kurmaya başladı. Hatta akşam yemeklerinde geleneksel olarak sunulan şarap yerine rakı verilmesini istedi. Latife'nin babası ev sahibi olarak üstlenmiş olduğu rolün hiçe sayılması karşısında temkinli, alttan alı bir tavır takındığında Mustafa Kemal ona rahatına bakmasını söylemiş, ondan evde her şeyi kendisinin çekip çevirebileceğinden emin olmasını istemiştir. Kendi özel yaşantısındaki işleri çekip çevireceğinden son derece emin olan Mustafa Kemal, Türkiye'yi İngiltere, Fransa ve İtalya'nın 22 Kasım 1922'deki davet üzerine Lozan'da başlamış bulunan Barış Konferansı'nın son aşamasından başarıyla geçireceğine en az bunun kadar emindi. O, Latife ile evlendiği sıra konferans hala oturum halindeydi. Gazi, Türklerin savaştan yenilgiyle çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'na çok ağır şartlar dayatmış Sevr Anlaşması dolayısıyla yaşadıkları gurur kırıklığını Lozan'da telafi etmeyi umuyordu. Anlaşma tarihinin üzerinden tam 4 yıl geçmiş, bu süre içinde esaslı değişiklikler yaşanmıştı. Lloyd George hükümetten düşmüş, padişah İstanbul'dan kaçmış, askeri başarısızlık Yunanistan'da rejim değişikliklerine yol açmış. Sovyetler Rusya'da kontrolü kendi ellerine geçirmişlerdi. Mustafa Kemal'in harekete geçirdiği Türkiye, bu kez barış masasına savaş alanında kazanmış olmanın gururuyla oturuyordu. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Japonya Lozan'a delege gönderdiler. Amerika Birleşik Devletleri konferansa yalnızca bir gözlemciyle temsil ediliyordu. Rus delegasyonu Lozan'a konferans başladıktan sonra vardı. Lozan caddeleri dünyaca ünlü liderleri görebilme kaygısına düşmüş insanlarla dolup taşıyordu. İngiltere'yi temsil eden Curzon, Fransa temsilcisi Poincaré ve daha sonra İtalya'nın başına geçecek olan Mussolini Lozan'daydı. Siyasal rekabette ve diplomatik pazarlıklarda son derece deneyimli bu liderlerle Türkiye adına müzakerede bulunacak kişi Mustafa Kemal'in güvenilir generali İsmet Paşa'ydı. Yunanlılara karşı Sakarya'da elde edilen askeri zaferin baş mimarlarından olan İsmet, bu görevin kendisine verilmesini şaşkınlıkla karşıladı. Henüz yalnızca 34 yaşında olan İsmet, bir diplomat değil bir asker olduğunu söyleyerek bu görevi üstlenmeye yanaşmadı. Fakat onun Müdanya'da gösterdiği diplomatik başarıyı dikkate çek. Yunanlılara karşı Sakarya'da elde edilen askeri zaferin baş mimarlarından olan İsmet, bu görevin kendisine verilmesini şaşkınlıkla karşıladı. Henüz yalnızca 34 yaşında olan İsmet, bir diplomat değil bir asker olduğunu söyleyerek bu görevi üstlenmeye yanaşmadı. Fakat onun Mudanya'da gösterdiği diplomatik başarıya dikkati çeken Mustafa Kemal, Lozan'a başka birini gönderme fikrini kabul etmedi. Bu görevlendirmeyi şaşkınlığın ötesinde öfkeyle karşılayan kişi, Mustafa Kemal'in başbakan konumunda olan ve bu görevin kendisine verileceğini uman Rauf Bey'di. Mustafa Kemal bu konudaki bütün muhalif sesleri bastırdı ve İsmet Paşa İsviçre'nin göl kenarında bulunan Sayfiye şehrine gitmek üzere yola çıktı. Konferans ilerledikçe İngiliz basını, Türklerin davasına az çok sempatiyle yaklaşan Fransız basınının aksine Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Fransız ve Türk delegasyonları Lozan'da aynı otelde (Palace Hotel) kalıyorlardı. Bu durum iki ülkenin işbirliği içinde politika belirledikleri yolunda spekülasyonlar yapılmasına neden oldu. İsmet, Türk delegelerin konferans salonuna girdiklerinde düşmanca bir tutumla karşılanacaklarını düşünüyordu. Nitekim salonda tüm delegeler için özel koltuklar hazırlandığı halde, Türklere oturmaları için sıradan sandalyelerin bırakılmış olduğunu görünce bu düşüncesinde haklı çıktığını anladı. Türklere ikinci sınıf delege muamelesi yapılacağı açıkça görülüyordu. Bu durumu kabullenmeleri durumunda daha sonra üzerlerinden atmaları çok güç psikolojik bir baskı altında kalacaklardı ve konferansa dezavantajlı bir konumda başlamış olacaklardı. İsmet böyle bir ayrımcılığın nedenini sordu ve Türk delegeleri de koltuk temin edilmemesi halinde konferansı terk edeceklerini bildirdi. İsmet'in bu talebi, anlaşma devletlerinin Osmanlı delegelerine istedikleri koşulları kolayca dikte ettirmiş oldukları Sevr Anlaşması'ndan sonra çok şeyin değişmiş olduğunun, Türklerin masaya eşit koşullarda oturmak istediklerinin açık bir ifadesiydi. Savaştan zaferle çıkmış yeni Türkiye, bu konferansa diğer delegasyonlarla eşit düzeyde katılmaya kararlıydı. Türklerin miadını doldurmuş Sevr Anlaşması'na ve bu anlaşmaya damgasını vuran zihniyete kulak asmaya niyetleri yoktu. Türk delegasyonu Lozan Konferansı'nın daha önce üzerinde anlaşmaya varılmış koşullar üzerinde kimi değişiklikler yapılması öngörüsüyle toplanmış bir konferans olarak kabul etmeyi reddetti. Anlaşma devletleri somut ifadesini Kemalist siyasal devrimde bulan nesnel gerçeklikten psikolojik olarak etkilenmediler. İngilizler başta olmak üzere bir yandan Türkiye'ye savaş ve insanlık suçu işlemiş olduğunu kabul ettirmeyi amaçlayan dayatmacı tavrı sürdürüyor, diğer yandan Türk delegelere barış koşullarını dikte ettirmeye çalışıyorlardı. İsmet, savaş suçu meselesine ilişkin herhangi bir tartışmaya girmeyi reddederek karşı saldırıya geçince anlaşma devletleri delegeleri şaşırdılar. İsmet, savaşın sorumlusunun kesin olarak saptanmasının son 30 yıllık dönemin titiz bir çözümlenmesi gerektirdiğini belirttikten sonra Türklerin böyle bir tartışmaya girmeye niyetli olmadıklarını söyledi. Türk hükümeti siyasal, ekonomik ve askeri konularda Türkiye'nin tam bağımsızlığa sahip olduğu konusunda ısrarcıydı. İsmet, mütevazi bir kişiliğe sahip olmasına karşın çok yetenekli bir diplomat olabileceğini kanıtladı. Son derece zekice ve sözünü sakınmadan konuşan İsmet, diplomatik alanda çok deneyimli olan rakiplerini ummadıkları bir şaşkınlığa düşürdü. Onların alaycı, küçümser ifadelerini kurnazca düşünülmüş karşı ifadelerle karşıladı. Hafif işitme güçlüğü olan İsmet, büyük bir siyasal kurnazlık göstererek, anlaşma devletleri delegelerinden onları iyi anlayabilmesi için sözlerini kendisi için yenilemelerini rica etti. Bu, ona düşünmek ve kendi yanıtını hazırlamak için daha fazla zaman kazandırıyordu. İnatçı tavrıyla rakiplerini çileden çıkarıyor, bu da ona ek bir avantaj sağlıyordu. Gösterdiği bu kararlı tutum ve Türkiye'nin Türklerin olduğuna ilişkin derin inancı onun diplomatik deneyimsizliğini fazlasıyla telafi ediyordu. Bununla birlikte Kemalistler Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olmayan topraklardan vazgeçmeye hazırlardı ve İmparatorluğun 1. Dünya Savaşı sırasında yenilgiye uğramış olduğunu belli bir noktaya kadar kabul ediyorlardı. Dipnot 111. Türklerin dikkate değer bir nüfusa sahip olmadıkları ve esas olarak Arapların yaşadıkları topraklar, Türk olmayan topraklar olarak kabul ediliyordu. Konferans sırasında öne çıkan iki lider vardı. Bunlardan biri İsmet, diğeri Lord Curzon'du. Diğer delegeler bu ikisinin karşılıklı mücadelesinde arabulucu rolüyle yetinmiş görünüyorlardı. Lord Curzon, Kemalist milliyetçilere güven duymuyordu. Onların İngilizlerin doğudaki çıkarlarına karşı Ruslarla birlikte hareket edebileceklerinden korkuyordu. Boğazların kontrolü İsmet ile Curzon arasındaki çekişmenin en başında yer alan sorundu. Konferansta Dışişleri Komiseri Çiçerin tarafından temsil edilen Ruslar, birleşik bir cephe oluşturarak Boğazlar üzerinde kontrol hakkı elde edebilecekleri umuduyla Türklere arka çıktılar. İsmet, Rusları onlara bağımlı hale gelmeden kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak gibi güç bir işin üstesinden gelmeye çalışırken, Curzon karşısındaki bu ittifakı dağıtmaya kararlıydı. İsmet, Çiçerin'le hemen her gün bir araya geldi ve Çiçerin'e Türkiye'nin batı ile olduğu gibi doğu ile ve kuzey ile de ittifak içine girebileceğini söyledi. Böylece herkesin Türklerin ne istediği konusunda kendi tahminlerine göre hareket etmesini sağladı. Nihai olarak İsmet, Rusların Türk delegasyonuna yaptığı komplimanlara boyun eğmeyi reddederek Boğazların statüsü konusundaki İngilizlerle uzlaştı. Boğazlar bütün ülkelerin gemilerine açık olacaktı ve Karadeniz bir Rus gölü haline gelmeyecekti. Böylece Mustafa Kemal'in Türkiye'si tam bağımsızlığını açıkça göstermiş, uluslararası öneme sahip bir aktör olduğunu kanıtlamıştı. Boğazlar üzerinde bir anlaşmaya varılmasından sonra geriye Türkiye ile anlaşma devletleri arasında uzlaşmazlık konusu olan üç önemli mesele kaldı. Bunlardan bir tanesi zengin petrol yataklarına sahip Musul'un kimin mülkiyetinde olacağıydı. Hem İngilizler hem de Türkler Musul'un önemli yeraltı zenginliklerine sahip bir bölge olduğunu biliyorlardı. Musul sorununun çözümünü daha da güçleştiren bir diğer faktör, bu bölgede yaşayan insanlar arasında çoğunluğu teşkil eden Kürt nüfusuydu. Mustafa Kemal'in kendi bağımsızlık hareketini üzerine inşa etmiş olduğu Misak-ı Milli adlı belgede Musul Türkiye topraklarına dahil edilmişti. İsmet, Musul'un Türkiye'nin ulusal sınırları içinde kalması konusunda ısrarcı, uzlaşmaz bir tavır sergiledi. İngilizler benzeri bir direngenlikle Musul'un sonraları üzerinde bir manda rejimi kuracakları Irak topraklarına dahil edilmesinde ısrar ediyorlardı. Çözüm bekleyen önemli sorunlardan bir diğeri Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus değişimi meselesiydi. Musul sorunundan daha az çetrefilli görünmekle birlikte nüfus değişimi pratikte büyük güçlüklerle karşılaşılan bir meseleydi. Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Yunan yetkililer sürekli olarak Anadolu'da yaşayan Rumların sayısını olduğundan fazla gösterirlerken Yunan bölgelerinde yaşayan Türk nüfusunu olduğundan küçük göstermişlerdi. Parantez, McCarthy 1980. Nüfus sorunu tazminatlar meselesiyle yakından ilişkiliydi ve ırksal mozaik sorunu daha da karmaşık hale getiriyordu. Türklerin bir nüfus değişimini gerçekleştirmek için gösterdikleri ısrarcı çaba, Mustafa Kemal'in yeni Türkiye'nin Türk nüfusunu saflaştırma arayışı içinde olduğu izlenimini uyandırdı. Türklerin kendi egemenliklerine yönelik en önemli tecavüz olarak gördükleri kapitülasyonlar meselesi belki de çözüme en güç sorunu oluşturuyordu. Kapitülasyonların kökeni Osmanlı öncesi dönemlere kadar uzanıyordu. İslami yöneticiler topraklarında ticareti geliştirmek için batılı tüccarlara bir dizi ayrıcalıklar vermişlerdi. İlk Osmanlı padişahları belli ayrıcalıkları daha da arttırarak bu pratiği sürdürmüşler ve bu ayrıcalıklar birer yasa olarak devletin resmi belgelerine de geçirilmişti. Bunlar arasında en meşhur olanları Sultan Süleyman parantez 1520-66 tarafından genişletilerek Fransızlara tanınmış olan ayrıcalıklardı. Osmanlı'nın gücünün zayıflamasıyla birlikte diğer ülkelerde ayrıcalık elde etme arayışına girmişler ve kimi ayrıcalıklar elde etmeyi başarmışlardı. Söz konusu ayrıcalıklar öylesi bir yerleşiklik kazanmıştı ki bu model kapitülasyon rejimi olarak anılmaya başlanmıştı. 19. yüzyılla birlikte kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan yabancıların toplumsal yaşamının hemen her alanını kapsar hale gelmişti. Hukuksal sorunlarda yabancılar kendi ülkelerinin yasalarına tabi olarak kendi konsolosluk mahkemelerinde yargılanma hakkına sahiptiler. Yabancılar Osmanlı Devleti'ne şahsi vergi ödemiyorlardı. Gümrük tarifeleri, kapitülasyon anlaşmaları vasıtasıyla genel olarak yabancılar lehine olarak olacak biçimde düzenleniyordu. Yabancılar hukuk, vergi ve gümrük alanlarındaki avantajlara ek olarak kendi ülkeleri tarafından örgütlenmiş posta sistemleri aracılığıyla posta işlemleriyle ilgili ayrıcalıklardan da yararlanıyorlardı. 19. yüzyılda yabancılar kapitülasyon rejimi sayesinde kendi eğitsel, dinsel, sağlık kurumlarını kurma hakkı kazandılar. Dahası Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim uyrukları konsolosluk görevlilerinden koruma altında kişi statüsü olarak da sistemden kişisel çıkar sağlama yoluna gidiyorlardı. Bunlar aslında yerel gayrimüslim ahali arasından devşirilen tercüman, konsolosluk görevlisi gibi kişileri korumaya yönelik bu statünün bir kanıtı olarak beraat ya da eşdeğer bir sertifikayı para karşılığında satın alıyordu. Vakti zamanında padişahlar tarafından ticareti teşvik etmek amacıyla yaşama geçirilen kapitülasyon uygulaması, daha sonraları sınırları içinde yaşanılan ülkenin hukukuna tabi olmama ayrıcalığı ve benzeri bağışıklıklar tarafından karakterize olan bir yabancı sömürü sistemi haline gelmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları için ulusal egemenlik bir slogan olmanın çok daha ötesinde bir anlama sahipti. Onlar kapitülasyon rejimini geçmişin en onur kırıcı mirası olarak görüyorlardı ve bunu ortadan kaldırmaya kararlıydılar. Curzon, Türklerin bu konudaki duygusal hassaslığını hemen hiç anlamıyor, onların bu duyarlılığına karşı hiçbir yakınlık hissetmiyordu. İsmet, kapitülasyonlar sorununda son derece inatçı bir tavır takındı. 19. yüzyıl kapitülasyon rejimini yaratmış ve bunu sömürmüş olan Avrupa zihniyeti, bu uygulamaya son verilmesini talep eden 20. yüzyılın toplumsal güçlerini anlayabilme yeteneğinin çok uzağındaydı. Anlaşma devletleri Türkiye'nin kendi uyruklarının tümüne ticari işlerde yeterli koruma sağlayacak yasal düzenlemelerden yoksun olduğunu ve dolayısıyla Türkiye'nin kendi ekonomisini çekip çevirme kapasitesine sahip olmadığını ileri sürüyorlardı. Curzon bu kör düğümü aşmanın yalnızca bir tek yolu olduğuna karar verdi. İsmet'in sağırlığından, oyalama taktiklerinden ve diğer diplomatik manevralarından bıkmış ve yorgun düşmüş olan Curzon, İsmet'e bütüncül bir anlaşma taslağı verdi. Ya bunu kabul edecekti ya da konferans dağılacaktı. Anlaşma taslağı Türk tarafına 31 Ocak 1923 günü verildi ve Curzon 4 Şubat günü Lozan'dan ayrılmak için gerekli hazırlıklara girişti. Bu 4 gün boyunca yoğun müzakereler yaşandı. İsmet taslağa yönelik resmi yanıtını sundu. Kapitülasyonlar ve mali işler bağlamında Türkiye'nin tam egemenliği ile ilgili sorunlar dışında anlaşma taslağının diğer maddelerini kabul ediyordu. İsmet, üzerinde anlaşmaya varılmış konuları içeren bir anlaşmanın imzalanmasını, çözüme kavuşturulmamış sorunların daha sonra görüşülmesini önerdi. Bunun Türkler açısından dikkate değer bir diplomatik zafer anlamına geleceğinin bilincinde olan Curzon, bu öneriyi reddetti. Bunu ateşli bir dizi toplantı izledi. İsmet öğleden sonra 1:45 geçe anlaşma devletlerine nihai tavizlerini bildirdi. Curzon'un otel odasında yapılan bir toplantıda birkaç nokta üzerine daha anlaşmaya varıldı. İsmet bu toplantıya saat 5:40 geçe davet edilmişti. Curzon kimi zaman sert, tehditkar, kimi zaman tatlı bir dille İsmet'i anlaşma metnini imzalamaya ikna etmeye çalıştı. Fakat boyun eğmez Türk kendi tezlerinde ısrar etti ve taslağın Türkiye'nin esarete mahkum edilmesi olarak gördüğü hukuksal ve ekonomik maddelerini kabul etmeyi reddetti. Bunun üzerine Curzon İsmet'in niyetini değiştireceğini umarak istasyondaki trenine bindi. Trenin kalkışı bir süre geciktirildi. Sonunda Curzon beklenmekten vazgeçti ve tren 4 Şubat günü saat akşam 9'da Lozan istasyonundan hareket etti. Lozan konferansının birinci aşaması bir sonuca ulaşmadan sona ermişti. Konferansın dağılmasından hemen önce Mustafa Kemal ve Latife balayını ülkeyi dolaşarak geçirmek üzere İzmir'den ayrıldılar. Yolculukları Latife'ye gerçek Anadolu'yu yakından görme fırsatı verdi. Latife, Türklerin Yunanlıların eline düşmüş İzmir'de yaşadıkları eziyete, daha sonraki Türk zaferine ve şehrin yanışına tanık olmuştu. Anadolu'da yüz yüze geldiği acımasız gerçeklik onun daha önce Anadolu'ya ilişkin romantik zihinsel tasavvurunu silip yok etti. Vatanın kırsal kesimi ıssız, çorak bir ülke haline gelmişti. Kahramanını coşkuyla karşılayıp bağrına basan kalabalıklar bir şey, yaygın kıtlık ve yoksulluk bir başka şeydi. İzmir'in kuzeyindeki Balıkesir'i ziyaretleri sırasında Mustafa Kemal şehrin camilerinden birinde konuşma yaptı. Dipnot 112. Mustafa Kemal ülkenin çeşitli yörelerinde yaptıkları bu geziler sırasında insanları toplanmaya uygun yapılarda bir araya getiriyor, orada bulunanlarla uzun sohbetlere girişiyordu. Mustafa Kemal şunları yazıyor: "Ahalinin bana istedikleri gibi serbest sualler tevcih etmesini talep ettim. Sorulan suallere cevap teşkil etmek üzere 6 saat, 7 saat devam eden konferanslar verdim." Parantez Atatürk 1927 sayfa 587. Bu konuşma onun dini devlet işlerinden ayırma ve İslam dinine o güne kadar Türkiye'de anlaşılmış ve uygulanmış geleneksel kavranışından farklı bir anlam kazandırma planlarını açığa çıkardığı için psikolojik açıdan oldukça önemli bir konuşma niteliğindeydi. Bir diğer düzlemde söz konusu konuşma onun kendi içsel bölünmesini yansıtıyordu. Şunu söylemişti: "Arkadaşlar, Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki eve malik bulunuyordu. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın eviydi." Parantez Aydemir 1969 3. cilt sayfa 77. Ardından peygamberin Allah'ın evinde yürüttüğü devlet işleriyle kendi evindeki faaliyetlerini nasıl birbirinden ayırmış olduğunu anlatmaya girişti. Burada Mustafa Kemal belki de kendisini Hazreti Muhammed'in farklı olguları birbirinden ayırma yeteneğiyle özdeşleştirerek kendi sorumluluğunun çeşitli alanlarını birbirinden ayırma yeteneğine sahip (parantez) ya da sahip olmayı arzular görünür. kendisi ulusun işleriyle ilgilenirken bir kişi, kadınlarla ilişkiler gibi kendi özel yaşantısıyla ilgili konuların söz konusu olduğu diğer ev de birincisinden farklı bir diğer kişiydi. Mustafa Kemal'e büyük bir lider olma şansı kazandırmış olan şey onun bu bölünme yeteneğidir. Böylece kendi yoğun kişisel sorunlarının ortasında ulusun işlerini gerektiği gibi çekip çevirme becerisini gösterebilmişti. Aynı konuşmasında doğrudan dinle ilgili olarak düşüncelerini açıklamaya girişti. Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadetle beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani meşveret etmek, parantez karşılıklı danışmak için yapılmıştır. İşte biz de burada din ve dünya için istikbal, parantez gelecek ve istiklalimiz için, bilhassa hakimiyetimiz için düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşündüklerimi söylemek istemiyorum. Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesi değil, milletin bütün fertlerinin emel ve iradelerinin hasılasıdır. Parantez, birleşmesi, virgül, toplama. Benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ediyorum. Aydemir, 1969, 3. cilt, sayfa 77. Mustafa Kemal kendisini halkın söyleyeceklerini içtenlikle merak edip söylenenlere kulak veren bir kimse olarak sunma konusunda eşsiz bir beceriye sahipti. İnsanların arasına girer, konuşmalarını yerde onların arasında yapardı. Onlara çocuklarından kendi düşüncelerini bilmelerini isteyen hoşgörülü bir baba gibi davranırdı. Balıkesir'de din konusunda yeni şeyler söylemiş, dinin dünyevi meselelerle olan bağından bahsetmişti. Allah'ın evine yeni bir ışık getirmeyi, dinine bağlı insanların düşünerek hareket etmelerini, dinin gündelik yaşam üzerindeki etkisini değiştirmeyi, Allah'ın evini Muhammed'in yapmaya niyetlenmiş olduğu gibi dünyevi işlerin konuşulup tartışıldığı bir mekan haline getirmek istiyordu. Lozan Konferansı'nın dağılmasının arzu edilmeyen sonuçlarından biri Mustafa Kemal ile Latife'nin balayı gezisini kısa kesmelerine yol açmış olmasıydı. Lozan Konferansı'ndaki tutumuyla Mustafa Kemal'e kızgın olan, ancak duydukları öfkeyi doğrudan Mustafa Kemal'e yansıtamayanların boy hedefi haline gelmiş olan İsmet, Mustafa Kemal ve Latife ile Eskişehir'de buluştu. Üçlü 20 Şubat'ta Ankara'ya vardı. Anadolu gezisinde yaşadığı şok edici deneyimden sonra Ankara Latife'yi fazlaca şaşırtmamış olsa gerek. Mustafa Kemal karargahını Ankara'ya taşıdığı günden itibaren şehrin görünümünü değiştirmek için çabalamıştı. Ancak Osmanlıların uzun yılları bulan ilgisizliği şehirde hala açıkça gözlenebiliyordu. Başbakan Rauf Bey grubu tren istasyonunda karşıladı ve Latife'ye bir buket çiçek verdi. Ardından Latife Mustafa Kemal'in konağım olarak söz ettiği Çankaya'daki eve gitti. Yeni gelin Çankaya'da İzmir'de yaşadığı lüks heybetli eviyle karşılaştırıldığında konak nitelemesini hiç hak etmeyen bir yapıyla karşılaştı. Latife yaşadığı bu düş kırıklığını sineye çekmek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra kısa bir süre öncesine kadar bu evde yaşamış olan Fikriye'nin anılarına da katlanmak zorundaydı. Latife çok geçmeden evde Fikriye'den yadikar kalan ya da onun varlığını hissettiren ne varsa ortadan kaldırmaya başladı. Mobilyaların yerlerini değiştirdi. Evde kullanılan gereçlerin bir kısmını kaldırıp attı. Evdeki hizmetçilerin giysilerinden de hoşnut değildi. Pek çoğu asker olan erkek personelin yemek servisinde bulunurken beyaz eldiven giymelerinde ısrar etti. Lozan Konferansı ile ilgili görüşmeler sırasında Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerilim patlama noktasına ulaştı. İsmi Ali Şükrü olan Trabzon mebusu, Türk askerlerinin süngüleriyle kazanılmış zaferin Lozan'da çöplüğe atılmış olduğunu ileri sürdü. Ali Şükrü, mecliste ve Ankara'nın kahvehanelerinde Mustafa Kemal'e ve İsmet Bey'e küfredip hakaretler yağdırıyordu. Mustafa Kemal ve Ali Şükrü mecliste karşılaştıkları sıra sert bir biçimde tartıştılar. Mustafa Kemal, Şükrü'ye ülkeyi karıştırmakla neyi amaçladığını sordu. Bundan sonra Ali Şükrü garip bir biçimde ortada görünmez oldu. Şükrü'nün öldürüldüğü dedikodusu Ankara'nın dört bir yanına yayıldı. Mustafa Kemal'e muhalefet eden ve bu işte onun parmağı olduğundan kuşku duyanlar, Bu olayı fırsat bilerek meclis kulislerinde Mustafa Kemal'e duydukları öfke ve kini açıkça ifade etmeye başladılar. Ali Şükrü'ye saldıran her kimse o kişinin ülkenin şerefini kirlettiğini ve ölmeyi hak ettiğini söylüyorlardı. Bu ithamlar ciddi bir araştırma yapılmasını gerekli kıldı. Birkaç gün sonra Rauf Bey, sanığın Mustafa Kemal'in korumalarının başı olan kişi olduğunu açıkladı. Koruma, ortalığı karıştırmak için elinden geleni yapan Ali Şükrü'nün Gazi'yi öldürmeyi planladığını düşünmüş ve Şükrü'yü boğazlamıştı. Osmanlı Sarayı'nın eski günlerinde bu tür bir entrika muhtemelen büyük bir heyecan ve infiale yol açmazdı. Fakat Ankara'nın yeni atmosferinde bu olay Mustafa Kemal açısından önemli bir utanç ve mahcubiyet nedeni oldu. Mustafa Kemal ve Latife geçici bir süre için Çankaya'dan ayrılıp Gazi'nin Ankara'ya ilk gelişinde bir süre kalmış olduğu istasyondaki eve yerleştiler. Çankaya'daki köşke hükümete bağlı askerler gönderildi ve buradaki çatışma Mustafa Kemal'in korumalarının başı olan kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Bu vahim olaylardan sonra Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi'nin yararlılığını yitirdiğine ve bazı mebusların haddini aştığına ikna oldu. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin dağıtılarak yeni mebus seçimlerine gidilmesinin zamanı gelmişti. Sonraları Mustafa Kemal o günlerde yeni bir meclise neden gerek duymuş olduğunu açıklamıştır. Yaşanan son karmaşanın ve Lozan'da üzerinde anlaşma sağlanan maddelerin Ankara'da yol açtığı ihtilafın ardından yeni seçilmiş mebuslarıyla yenilenmemesi halinde meclisin ulusun sorunlarını uyum ve bütünlük içinde çözüme kavuşturmak gibi ağır bir sorumluluğu kaldıramayacağı sonucuna varmıştı. Bütün bakanlarla görüştü ve 1 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına 121 mebusun imzaladığı bir öneri sunuldu. Öneride meclisin lağvedilerek yeni seçimler yapılması talep ediliyordu. Yasaya göre seçimlerin 2 ay içinde yapılması zorunluydu. Bu önerinin kabul edilmesiyle birlikte geçmişi ve çağdaş Türkiye'yi temsil eden birer simge durumunda olan kalpaklı, türbanlı, fesli mebusların karışımından oluşmuş 1. Büyük Millet Meclisi'nin varlığı hukuksal olarak sona erdi. Mustafa Kemal yeni Türkiye'yi temsil edecek bir siyasal partiyi kurmaya hazırdı. Mustafa Kemal bir yandan meclisin yenilenmesi sorunlarıyla uğraşırken diğer yandan barış antlaşmasının içinde bulunduğu çıkmaza bir çözüm bulmak zorundaydı. İsmet Bey hem anlaşma devletlerine verdiği tavizler nedeniyle hem de bu tavizlere rağmen somut bir anlaşmanın imzalanmasını sağlayamamış olması dolayısıyla eleştiriliyordu. İsmet Bey Gazi ile fikir alışverişinde bulunduktan sonra anlaşma devletlerine Türkiye'nin ulusal egemenlik sorununa İstanbul'da toplanmaya çağıran bir mektup gönderdi. En az Türkler kadar yaşanan tıkanıklığa bir çözüm bulmak isteğinde olan anlaşma devletleri, müzakerelere yeniden başlanması önerisini kabul ettiler. Fakat onlara göre konferans İstanbul'da değil, yine Lozan'da devam etmeliydi. Türkler 23 Nisan'da Lozan'da toplanmayı kabul ettiler. İsmet Bey, Lozan konferansına katılmak üzere yola koyulurken, Mustafa Kemal Latife ile birlikte yurt gezisine çıktı. Halkının arasına girdiğinde bir öğretmen ve bir vaiz kimliğine bürünüyordu. Taşra'ya gidip halkın arasına karıştığında yaşadığı atmosfer kimi güçlüklerle karşı karşıya gelebildiği Büyük Millet Meclisi'ndeki atmosferden farklıydı. Pek çoğu daha önce hiç paşa görmemiş olan Anadolu insanlarının yüreklerinde korkuyla karışık bir hayranlık uyandırıyordu. Ülkenin kurtarıcısını görmek, onu karşılarında kendileriyle konuşurken bulmak bu insanları derinden etkiliyordu. Mustafa Kemal'e yönelik bu büyük sevgi seli Latife'nin canını sıktı. Türkiye'nin güneyindeki Adana şehrine doğru yola çıktıkları sıra otomobile kocasından sonra binmek ve onun soluna oturmak zorunda kaldığında kendisini tutamadı ve öfkesini dışarı vurdu. Parantez, Bozdağ 1975A sayfa 172-73. Bunun üzerine Mustafa Kemal kamuoyu önünde resmi bir etkinlik sırasında protokol kurallarına uymak gerektiğini hatırlattı. Fakat Mustafa Kemal'in kendisine gereken ilgi ve anlayışı göstermediğini düşünen Latife kendisini aşağılanmış hissediyordu ve düş kırıklığı içindeydi. O fikriye ya da lidere tapınan ve onun olmaktan mutluluk duyan genç bir kız değildi. Onu seviyordu ve ona hayrandı fakat kendi isteklerinin de dikkate alınmasını istiyor, İhmal edildiğinde çileden çıkıyordu. İnsanların kocasına gösterdiği olağanüstü ilgiyi Özellikle de karşısında durup ona hayranlık dolu bakışlarla süzen kadınları kıskanıyordu. Birbirine benzer kişiliklere sahip bu iki insan bir araya geldiklerinde çatışmaların yaşanması kaçınılmazdı. Mustafa Kemal sahip olduğu kişilik dolayısıyla Latife'den görkemli benliğini desteklemesini beklerken, Latife de aynı şekilde Gazi'nin kendi öz saygısını onaylayıp desteklemesini bekliyordu. Mustafa Kemal açısından evdeki sürtüşme siyaset sahnesindeki sürtüşmelerle eşleşti. Şimdi Halk Partisi isimli siyasal bir partinin örgütlenmesi işleriyle meşguldü. Bu partinin ulusun siyasal eğitiminde bir okul işlevi göreceğini umuyordu. Ayrıca bu parti muhalefetle baş etmenin siyasal bir aracı olacaktı. Ankara'da onun en başta gelen ilgi alanı siyasetti. Fakat diplomatik alandaki gelişmelerle de yakından ilgiliydi. Lozan'dan gelen raporları dikkatle takip eden Ankara hükümetinin önde gelen liderleri, İsmet'in anlaşma devletlerinin temsilcileri olan devlet adamlarıyla kapışmasına yakınma ve hoşnutsuzluk ifadesi olan mırıltılarla izliyorlardı. İsmet'in aşırı uzlaşmacı bir tavır içine girmesinden korkuyorlardı. Buna karşılık İsmet, hoşgörüsüzlükten ve kendisini yeterli hareket alanının tanınmamasından yakınıyordu. Pek çok açıdan konferans sönük geçiyordu. Lord Curzon Londra'da kalmış, onun yerine İngiltere'yi temsil etmek üzere Sir Horace Rumbold gönderilmişti. Taraflar sürekli birbirlerine gözdağı vermeyi amaçlayan pozlar takınıyorlardı. Gerçekte ise anlaşma devletleri Lozan'da müzakere edilen konuların herhangi birisi yüzünden savaşa girişmeyi göze alabilecek durumda değillerdi. İngiliz gizli servisi somut bir barış anlaşmasının imzalanması geciktikçe İsmet Bey'in Ankara'daki konumunun giderek kötüleştiğini bildirdi. Bunun üzerine yeni Türk hükümetini güçsüz duruma düşürmek niyetinde olmayan Rumbold, müzakereler sırasında daha uzlaşmacı bir tavır sergilemeye başladı. İsmet tam bağımsızlık konusundaki ısrarcı tavrını sürdürdü. İsmet müzakerelerin iki hafta içinde tamamlanacağını ummuştu. Ancak fazla önem taşımayan sayısız çoklukta meseleye takılıp kalındığı için müzakere süreci 3 aylık bir zaman dilimine yayıldı. İsmet'in bu süre boyunca Ankara'da kendi arkasından konuşulanların eleştirilerine katlanabilmiş olmasında Başbakan Rauf'un öfkesini kendi üzerine çeken Mustafa Kemal'in verdiği kişisel destek büyük rol oynadı. Hoşlanmadığını ve iddialı olmadığını söylediği bir alanda beklenmedik bir beceri gösteren İsmet, Lozan'da pek çok insan tarafından tarihteki en büyük diplomatik başarı olarak değerlendirilen bir performans sergiledi. Edirne yakınlarındaki Dede Ağaç isimli önemli bir kasabayı Türklere kazandırabilmek için Yunanlılara tazminat ödenmesi meselesinde taviz veren İsmet Bey, konferansın nihai aşamaya ulaşması için kapıyı aralamış oldu. Karamsarlık ve kaygı verici uzun bir gecikmenin ardından nihayet Lozan Anlaşması 24 Temmuz'da resmen imzalandı. Barış Anlaşması'nın imzalanması ile birlikte 9 yıllık uzun bir dönemi kapsayan, insanlara felaket ve yıkım getiren korkunç savaş yılları geride kalmış oldu. Onur kırıcı Sevr Anlaşması kitaplardan çıkarıldı ve Türk egemenliği Anadolu'da, Boğazlar'da ve Trakya'nın büyük bir bölümünde tartışmaya yer bırakmayacak denli kesin bir biçimde tesis edildi. Onur kırıcı Sevr Anlaşması kitaplardan çıkarıldı ve Türk egemenliği Anadolu'da, Boğazlar'da ve Trakya'nın büyük bir bölümünde tartışmaya yer bırakmayacak denli kesin bir biçimde tesis edildi. Kapitülasyon rejimi son buldu. Sınırlı bir süre boyunca Türk topraklarında kalacak birkaç yabancı hukuk danışmanı dışında, Türkler kendi hukuk sisteminde tartışması söz sahibi konumuna geldiler. İsmet, Mustafa Kemal'in takdirlerini fazlasıyla hak etmişti. Mustafa Kemal, barış anlaşmasının imzalandığı haberini 25 Temmuz sabahı Çankaya'daki evinde Rauf ve Ali Fuat Paşa ile birlikte olduğu sıra aldı. Kendisine Rauf ve Ali Fuat Paşa'nın ziyarete geldikleri bildirildiğinde, üzerindeki elbiseleri değiştirmeye bile vakit bulamadan heyecanla onları karşılamak için kapıya gitti. Haber herkesi canlandırmıştı. Birer fincan kahve içildikten sonra Rauf bu büyük başarıdan dolayı Mustafa Kemal'e, Kazım Karabekir Refet'e takdirlerini sunmaya çalıştı. Fakat İsmet'ten hiç söz etmedi. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde Rauf İsmet'e çok kızmış olduğunu, Başbakanlıktan istifa ederek ülkeyi yeni anlaşma koşullarına uygun olarak yönetilmesi için yerini İsmet'e bırakmayı düşündüğünü ima eden ifadelerde bulundu. Aslında İsmet yalnızca görünürdeki hedefti. Gerçekte Rauf'un duyduğu öfke ve kıskançlık Mustafa Kemal'e yönelikti. Rauf, Gazi'nin Halk Partisi'nin lideri olmasını ve siyasal aktivitesini sürdürmesini istemiyordu. Mustafa Kemal'e bir keresinde barış antlaşması imzalanır imzalanmaz aktif siyasetten çekileceğine dair söz vermiş olduğunu hatırlatma cesareti gösterdi. Böyle bir aşamada uzun bir süre önce bir vaat olarak söylenmiş şeyi fazla ciddiye almamak gerekiyordu. Mustafa Kemal'in siyasetten çekilmek gibi bir niyeti yoktu çünkü asıl işi daha yeni başlıyordu ve hala keder içinde olan ulusu mutlu günlere kavuşturmak zorundaydı. Bilincinde olmadığı yaşlı anneyi kurtarma arzusu henüz yeterince tatmin edilmiş değildi. Onda her türlü keder belirtisini tamamen silip yok etmek istiyordu. Bu duruma çok sinirlenen Rauf görevinden istifa etti. Hatta İsmet'in muzaffer bir komutan gibi Ankara'ya dönüşü sırasında onu istasyonda karşılamayı da reddetti. Yalnızca bakanlarıyla ve yakın arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Ankara'dan ayrılıp Sivas'a gitti. Dipnot 113. Mustafa Kemal nutukta İsmet ile Rauf arasındaki çatışmaya değinir ve şunları söyler. Bu ihtilafı ait olduğu vesayiki tetkik ederek esaslı ve ciddi esbaba istinad ettirmek müşküldür. Buna nazaran ihtilafı daha ziyade ruhi ve hissi sebepler tahtında mütalaa etmek lazım olduğu fikrindeyim. Parantez Atatürk 1927 sayfa 620. Rauf yerine başbakanlığa Fevzi Paşa getirildi ve Ali Fuat Paşa meclis başkan vekili olmayı kabul etti. Ne var ki 3 ay kadar sonra Ali Fuat Paşa görevinden istifa etti. Sözde askerlik mesleğine geri dönmek istediği için istifa etmişti. Gerçekte ise istifası onun Mustafa Kemal'in tek adam idaresinden duyduğu hoşnutsuzluğun örtük bir ifadesiydi. Kendisinin ve ulusunun barışın eşiğinden ilk adımını attığı o günlerde en eski yoldaşlarından yalnızca birkaçı hala Gazi'nin yanındaydı. Mustafa Kemal'in niyetlerine karşı ülke içinde duyulan kuşku ve güvensizlik yurt dışına da yansıdı. Acaba Mustafa Kemal Osmanlı hanedanının yerine kendi hanedanını mı kuracaktı? İslam dünyasından pek çok insan onun kendisini padişah ve halife ilan etmesini istiyordu. Bunu isteyenler onu bu konuda teşvik etmek için Ankara'ya elçiler yolluyorlardı. Onlar kendisini tatlı dille istedikleri yöne sevk etmeye çalışırlarken, Mustafa Kemal kendi tutkularına bir sınır koyması gerektiğini biliyordu. Dahası, keder içindeki bir ülkeyi kurtarma, bir ölü evini canlı ve mutlu bir eve dönüştürme arzusu, onun sınır tanımak bilmez maceralara atılmasını gerektirmiyordu. Geri kalmış, okuma yazma bilmeyenlerin çoğunlukta olduğu bir ülkenin, hep ihmal edilmiş, yıkımlara uğramış bir ulusun lideri olduğunun bilincindeydi. Ne var ki bu aynı zamanda umudunu ve heyecanını yitirmemiş bir ulustu ve olanaksız görünen işleri başarması için onun ardından gitmeye hazırdı. Tıpkı kendisinin Samsun'da kurtarıcı güneş olarak yeniden doğması gibi bu ulusta yeniden doğacaktı. Ağustos ayında 2. Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclisin üyeleri yenilenmişti. Latife mebuslarının hepsinin Mustafa Kemal'in yeni kurmuş olduğu partiden seçilmiş olduğu bu seçimleri büyük bir heyecanla karşılamıştı. Mebuslar meclis başkanını seçtiler. Mustafa Kemal Konya'dan seçim sonuçları ulaştığında neşeli bir ruh haliyle Konya'da seçmenlerden 39'unun Latife'ye oy vermiş olduklarını söyledi. Kendisine oy verilmiş olması Latife'nin hoşuna gitti. Her biri kendi öz saygısını yüksek düzeyde tuttuğu sürece ve Latife kıskançlık duygusuna kapılmadan Mustafa Kemal'in başarılı faaliyetlerine katıldıkça çift gerginlikten uzaklaşıp şakalaşıyordu. Latife Konya'daki seçim sonuçlarını duyunca gülümseyerek Mustafa Kemal'den kağıt kalem istedi ve şehrin valisine hitaben bir telgrafı kaleme aldı. Seçimde bana 39 oy veren Konya'nın muhterem ve aydın halkına, bana gösterdiği teveccühten ziyade Türk kadınına gösterilmiş bir hürmet ve sempati işareti olarak teşekkür ederim. Türk kadını sevgili milletimizin bu cesaret verici işaretlerinden milli görevlerini başarmak için yeni bir kuvvet elde edecektir. Parantez Bozdağ 1975A sayfa 179. Sonra da anlaşılacağı üzere Konya Latife'ye oy verilen yegane seçim bölgesi değildi. Diğer yerlerde sandıklardan önde gelen tanınmış bazı kadınlara da oy çıktı. İsmet'in karısı ve Halide Edip de bunlar arasındaydı. Böyle bir şey eski Türkiye'de düşünülemezdi bile. Aynı şey Latife'nin Büyük Millet Meclisi'ni ziyareti içinde geçerliydi. Milliyetçiler bu tarihsel olayın bir Türk kadınının ilk kez meclisi faaliyet halindeyken ziyaret etmesinin gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde kamuoyunca duyulmasını sağladılar. Latife meclisi ziyaret eden ilk Türk kadınıydı. Kendisinden önce meclise gelen ilk kadın ise Fransız gazeteci Berthe Georges Gaulis'ti. Mustafa Kemal Latife ile evlendikten sonra Fransız gazeteci gelinle röportaj yapmak için yeniden Ankara'ya geldi. Latife'nin daha önce Çankaya'da Mustafa Kemal'in misafiri olmuş bu kadını çok kıskandığı söylenir. Latife'nin Fikriye'ye duyduğu kıskançlık, bu Fransız gazeteciye karşı hissettiği kıskançlık duygusu ile karşılaştırılamayacak kadar yoğundu. Fikriye'nin varlığı dolayısıyla yaşanacak bir dizi trajik olay, Latife ile kocası arasında bir daha giderilemeyecek bir kopukluğun yaşanmasına yol açtı. Fikriye, Mustafa Kemal'in Latife ile evlendiğini öğrendiğinde Münih'te bir sanatoryumdaydı. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal'den hemen hiç haber almamıştı. Münih'teki Türk konsolosluğunda görevli memurlar ilk geldiği sıralar Fikriye'yi sanatoryumda ziyaret ediyorlardı. Fakat sonraları bu ziyaretler yavaş yavaş kesildi. Fikriye evlilik haberini rastlantı sonucu öğrendi. Bahçede bir Alman gazetesi okuyan yaşlı bir Alman kadının yanında güneşleniyordu. Birden gazetede Gazi ile Kazım Karabekir'in birlikte çekilmiş bir fotoğrafını gördü. Hemen arkalarında kısa boylu genç bir kadın duruyordu. Fikriye fotoğraftaki kadının Latife olabileceğinden kuşkulandı ve Alman kadından fotoğrafın altındaki haberi okumasını istedi. Mustafa Kemal'in Latife ile evlenmiş olduğunu öğrendiğinde bayılan Fikriye, kendine geldiğinde saatlerce ağladı. Harekete geçmeye karar veren Fikriye, sanatoryumdan taburcu edilmesini istedi. Türk konsolosluğundaki doktor ve görevlilerin karşı çıkmalarına rağmen sanatoryumdan taburcu olmayı başardı. Sağlığına yeniden kavuşmuş bir kadın olarak döneceği günün beklentisiyle daha önce Mustafa Kemal için almış olduğu hediyelerle birlikte Türkiye'ye dönmek üzere trene bindi. Hediyeler arasında kısa bir süre sonra kendi canına kıyacağı bir tabanca da vardı. Akşam erken saatlerde Ankara'ya varan Fikriye doğrudan Çankaya'ya gitti. Mustafa Kemal ve Latife evde yalnızlardı. Ali gelen ziyaretçinin ismini söylediğinde Latife büyük bir şaşkınlığa uğradı. Fakat kendini toparlayıp Mustafa Kemal'den Fikriye'yi karşılayıp içeri almasını istedi. Geçmişte sana onca hizmet etmiş bu bayanı kapıda bekletmeyelim, dedi. Parantez, Oranlı 1967, sayfa 144. İçeriye giren Fikriye afallamış durumdaydı. Gördüklerine inanamıyordu. Fikriye'yi akşam yemeğine birlikte yemeği ikna ettiler. Masada otururlarken Mustafa Kemal, Fikriye'ye geçimini nasıl sağlayacağı konusunda kaygıya kapılmamasını, İstanbul'da kendisine bir ev tahsis edileceğini, endişelenmesine gerek olmadığını söyledi. Şimdi bulunduğu evde daha kısa bir süre öncesine kadar evin hanımı konumunda yaşamış Fikriye, kendisini çok aşağılanmış durumda hissetmiş olmalı. Kahramanından bir türlü ayrılamayan Fikriye 3 gün boyunca orada kaldı. Bu durum Latife'nin canını çok sıktı. Öfkesi emir erini ve diğer hizmetlileri çağırırkenki ses tonundan açıkça anlaşılıyordu. Fikriye'nin gelişinden sonraki 4. gün evden ayrılması evdeki gergin havayı geçici bir süre yumuşattı. Fikriye 4. gün evden ayrılırken paşam olarak hitap ettiği, hiçbir zaman Latife gibi Kemal olarak seslenememiş olduğu kahramanını bir kez daha görme fırsatı bulamadı. Mustafa Kemal'in emir eri, yıllar sonra Fikriye ayrıldıktan sonra evdeki genel tablonun nasıl olduğunu hatırlar. Gazi köpek yavrularıyla oynuyor, dingin ve halinden hoşnut görünüyordu. Latife'nin dikkatini köpek yavrularının oyunculuğu üzerine çekmek amacıyla söylediği söz sırasında ağzından yanlışlıkla Fikriye ismi çıkmıştı. ''Şunlara bak Fikriye ne güzel oynuyorlar.'' Dipnot 114. Oranlı 1967 sayfa 145. Bozdağ, parantez 1975A, sayfa 200. Bu dil sürçmesinin Fikriye'nin ölümünden sonra yaşandığını söyler. Latife bunu duyduğunda neredeyse öfkeden bayılacaktı. Bundan 2 gün sonra anne ve babası eve ziyarete geldiler. Ziyaretin amacının kızlarını teskin etmek olduğu çok açıktı. Latife'yi yatıştırdıktan sonra kendilerini bu aile içi çatışmadan uzak tutmak için nazikçe evden ayrıldılar. Çankaya'daki evden ayrıldıktan sonra bir otele yerleşen Fikriye, Ankara'daki arkadaşlarını görmeye çalıştı. Görünen o ki, Fikriye İstanbul'a gitmek için Ankara'dan ayrılmadan önce paşasını bir kez görmeye karar verdi. Çankaya'ya gitti fakat bu kez kapıda daha önce hiç görmediği bir yaverle karşılaştı. Yaver soğuk bir şekilde Mustafa Kemal'le daha önce randevu almadan görüşmenin olanaksız olduğunu söyledi. Bir aralar kendi evi olarak gördüğü köşkten ayrılan Fikriye, şehir merkezine geri dönmek üzere bir faytona bindi. Fayton bağların ev kümelerinin arasından geçerek tepeden aşağı doğru inerken, faytonun sürücüsü arkada patlayan silah sesiyle irkildi. Fikriye kendini vurmuştu. Aceleyle hastaneye götürüldü ancak hastaneye ulaştıktan kısa bir süre sonra öldü. Mustafa Kemal Fikriye'nin durumunu öğrenmek için hastaneyi bizzat aradı. Ona Fikriye'nin öldüğünü söylediler. Şimdi Mustafa Kemal ile Latife'nin arasına ölü bir kadın girmişti. Dipnot 115. Fikriye'nin ölümünün Mustafa Kemal'in Latife'yi kederli, boğucu anne imgesiyle özdeşleştirme eylemini arttırmış olması muhtemeldir. Çünkü geçmişte annesiyle kendisi arasında doğumlarından bir süre sonra ölmüş kardeşleri duruyordu. Bilindiği gibi görkemli kişilik yapısına sahip kişiler gerçek yas duygusundan mahrumdurlar. Kendi görkemli benliklerini koruma girişimi içinde ölen bir insanın temsili imgesine (parantez) anıların muhafızası, ihtiyaçları olmadığı illüzyonunu sürdürdükleri için gerçek üzüntü ve keder duygusu yaşayamazlar. Mustafa Kemal annesinin öldüğü günlerde ulusun sorunlarıyla meşgul olmaya devam etmişti. Annesinin mezarı başında yaptığı konuşmada yitirilen bir yakının insanda yol açması beklenen kişisel duygulanımlarını dile getirmekten ziyade annesinden ulusun mücadelesi bağlamında söz etmişti. Şimdi Fikriye için yas tutamıyordu. Ayrıca Latife'nin varlığı onun Fikriye'nin intiharına karşı şu ya da bu tür bir tepki içine girmesinin önündeki bir diğer engeldi. Görkemli kişilik yapısı olanlar yitirilmiş diğerinin yokluğuna çok rahat katlanabilirlermiş gibi davranırlar. Fakat kendi görkemliliklerinin ardında dikkate değer bir paradoksal bağımlılığı gizlerler. Gerçekte ölen kişinin imgesine olan bağlılıklarını sürdürebilmek için o kişinin imgesini canlı tutmaya ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda yas tutma sürecinin sonuca ulaşması için zorunlu olan ölen kişiyi yaşamlarından bütünüyle silip atma yeteneğine de sahip değillerdir. Bu durum yakınını kaybeden görkemli kişinin büyük bir zihinsel enerji harcamasına yol açar. Dışarıdan bakıldığında olaya aldırmaz bir görünüm sergilemekle birlikte gerçekte Fikriye'nin ölümü Mustafa Kemal'in enerjisini tüketen bir olaydı ve bunun bir sonucu olarak karısına ayırabileceği enerjisi de azalmıştı. Böylece o ve Latife birbirlerinden daha çok uzaklaştılar. Mustafa Kemal'in bölünme mekanizmasına başvurma yeteneği, Fikriye'nin intiharı ve Latife ile arasında yoğunluğu giderek artan yabancılaşma gibi kişisel trajedilerin Mustafa Kemal'in üzerinde bunaltıcı ve boğucu bir etki yaratmasını engelledi. Mustafa Kemal bizzat kendisinin göndermede bulunduğu Muhammed örneğinde olduğu gibi kendi özel işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırdı ve bunlardan her birini olması gereken yere yerleştirdi. Mustafa Kemal olan bitenlere rağmen kurnaz ve becerikli bir yönetici, zeki bir stratejist olmayı sürdürdü. Bu arada 2. Büyük Millet Meclisi Ankara'yı yeni Türkiye'nin başkenti ilan etmişti. Mustafa Kemal'in varlığıyla 27 Aralık 1919'da güneşin semalarda doğduğu o yavan, çorak şehir aradan geçen zaman içinde hayli bayındır hale gelmişti. Siyaset cephesinde Mustafa Kemal fırtınalı bir denizde yol alır gibiydi. Ortada resmi bir muhalefet partisi yoktu. Ancak Mustafa Kemal'e ve onun politikalarına yönelik muhalefet, onun kendi partisi içinde varlığını sürdürüyordu. Mustafa Kemal'in sonraki yıllarda, Nutuk'ta belirteceği gibi, Rauf etrafında gizli bir muhalif hizip, (parantez) Atatürk 1927 sayfa 645, oluşuyordu. Mustafa Kemal bu duruma bir tepki olarak siyasal bir manevra ile kendi kabinesini yönetimden çekti. gizli muhalefet grubunun kendi kabinesini seçecek kadar güçlü bir desteğe sahip olmadığını çok iyi biliyordu. Mustafa Kemal yeni kabinesini kurarken Rauf İstanbul'daydı. Kazım Karabekir de yine İstanbul'da 1. Ordu'nun başında bulunuyordu. Refet, Halide Edip ve eşi Doktor Adnan da bir süre için İstanbul'daydılar. Durum öyle bir görüntü arz etmeye başlamıştı ki Mustafa Kemal'in yakın arkadaş olarak gördüğü insanlar padişahlığın devam etmesinden yanaydılar ve bunların halifeye açıktan açığa destek vermeleri Ankara'da kaygıyla karşılanıyordu. Ansızın keskin kararlar vermeye alışık olan Mustafa Kemal, aralarında İsmet'in de bulunduğu bir grup insanı Çankaya'daki köşkte akşam yemeğine davet etti ve evde şunları söyledi. Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Parantez Atatürk 1927 sayfa 648. Yemekten sonra İsmet'ten kalmasını istedi. İki adam Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili bir bildiri hazırlığına giriştiler. Bir söylentiye göre Mustafa Kemal böyle bir bildiri üzerinde çalışmaya 3 ay kadar önce başlamıştı. Ertesi gün 29 Ekim 1923'te meclisteki oturumlara katılan Mustafa Kemal, ilkin bir milletvekilinin çeşitli konularda kendi görüşlerini dile getirmesine izin verdi. Ardından sözü kendisi olarak Cumhuriyet'in kurulması sorununun oylanacağını bildirdi. 15 dakika içinde Cumhuriyet'in kuruluşu kabul edilmiş, Mustafa Kemal 1. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Yaklaşık 100'e yakın mebus bu oylamaya katılmadı. Mustafa Kemal lehine verilen oyların sayısı ise 159 idi. İsmet, Cumhuriyet'in ilk başbakanı olurken Fethi Meclis Başkanlığı'na seçiliyordu. Mustafa Kemal'in gündemindeki bir sonraki mesele halifeliğin kaldırılmasıydı. Toplumda geçerli dinsel pratiğe karşı derin bir hoşnutsuzluk duymasına ve onu ülkesinin gelişimi önünde bir engel olarak görmesine karşın, bağımsızlık savaşı boyunca insanların derin dinsel inançlarını incitmemeye özen göstermişti. Eğer yeni Türkiye'yi orta çağdan modern dönemlere taşıyacaktıysa, bu durumda dinin toplum üzerindeki nüfuzunun azaltılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görünüyordu. Liderliğin babadan oğula geçtiği İsmaillilerin lideri Ağahan ile Hazreti Muhammed ve İslam üzerine çeşitli kitaplar yazmış olan tanınmış Hintli Müslüman aydın Ömer Ali'nin İsmet'e bir mektup göndererek halifenin siyasal konumunun muhafaza edilmesini rica ettikleri zaman Mustafa Kemal'in beklediği fırsat doğmuş oldu. Dipnot 116. Ağahan, Nizari İsmaillilerinin dini liderine verilen isimdir. Bunların lideri Ağahan unvanını üzerine almış 3. kişi konumundaki Sultan Muhammed Şah (parantez 1877-1957) idi. O sıralar tarikatın merkezi Hindistan'dı. Bugün ise bunlara Hindistan, Pakistan, İran, Suriye ve Doğu Afrika'da rastlanılıyor. İsmaililer 8. yüzyılda İslam'da halifelik konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu ortaya çıktılar. Hareket 11. yüzyılda Nizariler ve Mustaliler olarak ikiye ayrıldı. Hasan İbnül Sabah, Alamut'ta diğer mezheplere dehşet saçan (parantez 1090) Nizarilerin lideriydi. Tarikatın lideri 1840 yılında tarikatın gelişip yaygınlaşacağı Hindistan'a göç etti. Bu mektup İsmet'e iletilmezden bir gün önce İstanbul'da çıkan bir günlük gazete olan Tanin gazetesinde yayınlanmıştı. Söz konusu gazetenin sahibi geçmişte ise İttihat ve Terakki Cemiyeti için çalışmış ve mebus olmuş biriydi. Ankara, halifelik kurumunun korunması taraftarı olanların ellerinde bulundukları gücü kullanmaya hazır olduklarını hissettiler. Halifeliği kaldırma zamanı gelmişti. Halifelik, muhalefet sahip olduğu gücü örgütlü bir hareket haline dönüştürmeye fırsat bulamadan önce kaldırılmalıydı. Halifeliğin kaldırılmasını öngören yasa tasarısı, meclis tarafından ciddi bir tartışmaya yol açmadan 3 Mart 1924'te kabul edildi. Ertesi gün tüm Müslümanların halifesi bu unvanını geride bırakarak Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Böylece Osmanlı Hanedanı tamamen sona ermiş oldu.